sustainable development plan.
Teşekkürler. Şimdi Serdar Hoca ile başlayacaktık. Serdar kesin ya, bir sağlık sebebiyle gelemedi. Kendisi şunu iletmek istedi, üstünde kalmasın. Hayatta kalmanın inadını, siyaset felsefesinin inadına bahsede geldi. Şimdi onun için Ateş Uslu hocamızla başlayacağız. Ateş Uslu İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. Konuşmasının başlığı, düşüncesini arayan siyaset, tarihini arayan düşünce, siyasal düşünceler tarihçiliğinin akademideki güncel konumuna bakışlar. Çok pardon, 20 dakika demiştik ama Ferda Hoca olmadığı için 25 dakikaya kadar uzatabilirsiniz. En sonunda soru cevap alacağız ama mesela Ateş Hoca'nın konuşmasının sonunda böyle çok spesifik yani açıklanmasını istediğiniz yer olursa orada da sorabilirsiniz. Buyurun.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Çalışıyor sanırım mikrofon. Bu davet için de çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar düzenleme komitesi için de belki ismim geçse de minimalin de altında bir katkım oldu bu önemli etkinliğin düzenlenmesine biraz kişisel nedenlerden dolayı yoğun bir dönemden geçiyordum ama Ömer Hoca, Pınar Hoca başta olmak üzere bütün düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum ve gerçekten güzel bir başlangıç olsun diye ümit ediyorum tüm camia için. Camia demişken hemen sözü uzatmadan konuya gireyim madem kısıtlı bir süremiz var. Aslında belki tam da bunları tartışarak başlamamız gerekiyor. Gerçekten de siyaset teorisiyle siyaset felsefesinin arasında ayrım noktaları var mıdır, yok mudur? Bunlar sadece Türkiye Akademiyası'nda değil, bütün dünyada da tartışılan konular. Ve çoğu zaman da özellikle siyaset teorisi kavramına verilen anlam, kişiden kişiye, kurumdan kuruma, akademik gelenekten akademik geleneğe, ülkeden ülkeye, bazen üniversiteden üniversiteye çok değişebiliyor. Ben mesela siyaset teorisi başlıklı bir ders veriyorum ikinci sınıf, birinci dönemde zorunlu olarak. Buna karşılık aslında anlattığım şey siyasal düşünceler tarihi. Dolayısıyla aslında bir de üçüncü cephe açılmış oluyor siyasal düşünceler tarihi olmak üzere. Biraz konuşmama buradan başlamak istiyorum. İçeriden görünsem de aslında dışarıdan davetli gibi hissediyorum kendimi. Çünkü konu siyaset bilimi açısından ele alınıyor. Siyaset felsefesi açısından ele alınıyor, siyaset bilim bölümlerinde, felsefe bölümlerinde ele alınıyor. Ama bir de tabii bunun yöntemi var. Malzememiz belki aynı, baktığımız metinler aynı. Aynı isimlerden, aynı satırlardan, aynı kelimelerden, aynı kavramlardan bahsediyoruz. Ama bağlı olduğumuz gelenekler, tarih yazımı gelenekleri olabilir bunlar, işte başka türden araştırma yöntemleri olabilir. Bunlar bazı noktalarda çok ayrışabiliyor. Belki şanslıyım bir yandan da çünkü bu üçünün arasında en kolay ayrıştırılabilir olanı temsil ediyorum. Yani siyasal düşünceler tarihçiliğini. Çünkü biz siyasal düşünceler tarihçileri olarak tarihçilerin yöntemlerini kullanarak aslında bu diğer iki alt disiplinle aynı konulara bakan kişileriz. O yüzden konuşmamı biraz bununla sınırlayacağım ve bir siyasal düşünce tarihçisinin bakış açısından siyaset filozofunun veya bir siyaset teorisinin yaptığını nasıl anlayabiliriz ve nasıl bir diyalog kurabiliriz? Buna da yanıt vermeye çalışacağım. Bundan birkaç yıl önce herhalde 7 yıl olmuş siyasal düşünceler tarihine giriş diye bir kitap yayınlamıştım ve sonucunda şöyle başlamıştım. Araştırmacıların metodoloji ve araştırma teknikleri üzerine düşünmeleri bir bakıma kendi kendileri üzerine düşünmeleri anlamına gelir. Kitabın tamamı da aslında biraz şikayetler üzerine kuruluydu. Biz siyasal düşünce tarihçileri olarak çok fazla kendi kendine düşünen insanlar değiliz. Kendi yaptığı işi düşünen insanlar değiliz. Biraz aslında süreç içinde okuyoruz, yazıyoruz, çok nitelikli eserler de üretiyoruz. Başka nitelikli eserlere bakarak, o literatürlerden beslenerek aslında işler yapıyoruz. Ama yine de mesela tarihçiler için konuşayım, bir toplum, sosyal tarihçinin, bir iktisat tarihçinin, hatta belki bir diplomasi tarihçisinin yaptığı kadar işte tarih yazımı, yöntemler, teknikler bu konular üzerine çok düşünmüyoruz. Biraz da bu 2017'deki kitapta sorduğum sorulara 7 yıl sonra tekrar bakma fırsatı verdi aslında bu konuşma. Oradan ilerlemeye çalışacağım ben. Önce herkesin tabii hem siyaset teorisi, siyaset felsefesine ve siyasal düşünce tarihçiliğine çok aşina olmadığı ön kabulünden de yola çıkarak çok kısa bir şey yapmaya çalışacağım. Nasıl diyeyim, kuş bakışı bir tarihçe vermeye çalışacağım. Siyasal düşünce tarihi nasıl gelişti diye ana başlıklarıyla. Ondan sonra günümüzde baktığımızda bu tarihçiliğin problemleri nelerdir ve siyaset teorisiyle siyaset felsefesini nasıl besleyebiliriz biz düşünce tarihçileri olarak, buna yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi genel olarak 20. yüzyıldaki siyasi düşünce tarihine baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yüzyılın ilk yarısında baskın olan belli eğilimler var. Mesela Britanya'da kısmen de Fransa'da yaygın olan bir liberal düşünce tarihçiliği, Whig düşünce tarihçiliği, işte Fransa'da liberal tarihçilik doktrinerlerden biri gelen, artık dillere destan olmuş bir ilerlemecilik üzerine kurulu ve aslında çok aşinayız biz bu tür bir tarih anlatısına. Yani insanlık belli düşme kalkmaları bir kenara bırakırsak genel olarak iyiye doğru gitmekte, özgürlük kendi kendini açımlamakta. Özellikle de 14. 15. 16. yüzyıllardan itibaren Rönesans, Reform, Aydınlanma gibi süreçlerden geçen insanlık büyük siyasal düşünceli düşünürlerin de büyük katkılarıyla beraber aslında kendi kendinin bütün işte o özgürlük potansiyellerini dışa vurdu. Bu anlatı üzerinden giden ve son derece aşina olduğumuz işte bir altın çağı, eski Yunan Roma dönemi, daha sonra bir uzun bin yıllık karanlık çağı, ondan sonra bundan kurtuluşun ve dinsel dogmatizmden kurtulma vesaire bütün bunların hikayesi olarak bir siyasal düşünce tarihçiliği dinlemeye zaten alışığızdır biz. Özel olarak bu kitapları okumasak bile lise müfredatına sirayet etmiştir bu anlatı. Pek çok başka şeylere sirayet etmiştir. Bunun alternatifleri de vardı tabii 20. yüzyılın ilk yarısında. Özellikle İtalya'da, Almanya'da tarihselci ekollerin belki biraz daha baskın olmasının da sonucu olarak buna biraz daha mesafeli yaklaşan veya aydınlanmayı eleştirme geleneğinin daha kök saldığı yerlerde, belki bazen bir muhafazakar tarih yazımının kök saldığı yerlerde buna alternatif teoriler ortaya konuyordu. Marksist düşünce tarihçiliği tabii sadece Sovyetler Birliği'nde değil başka yerlerde de gelişiyordu 20. yüzyılın ilk yarısında ve daha farklı türden bir siyasal düşünce anlatısı da doğmaktaydı. Ve dolayısıyla 20. yüzyıl ortalarına geldiğimizde baskın bir liberal tarihçilik ama bunun yanında bunu tartışmaya açan bir muhafazakar veya Marksist tarihçilik de kendini gösteriyordu. 20. yüzyılın ortası tabii bu disiplin için son derece zengin bir dönemdi. 1950'li 60'lı yıllar zaten Britanya tarihçiliğinin altın çağı diye geçer. Britanyalı komünist tarihçiler de o dönemde önemli eserlerini vermişlerdir. Pek çok başka yazar yine aynı dönemde klasik gelenekselleşmiş tarih yazımı anlayışlarını tartışmaya açmışlardır. Düşünce tarihçiliğini de bu sirayet ediyor ve Cambridge Okulu olarak da bilinen meşhur düşünce tarihi ekolü bu şekilde doğuyor ve metinlerin tarihini, yazarların niyetlerini, metinlerin yazılması, yayınlanması ve alımlanması arasında titiz ayrıştırmaları yapan tarihçi titizliğiyle bütün bu metinlere yaklaşan bir düşünürler nesli, tarihçiler nesli ortaya çıkıyor. Quentin Skinner, John Pocock daha geçenlerde kaybettik ve John Donne gibi isimlerle Cambridge Üniversitesi merkezde olmakla birlikte pek çok başka üniversitede de tabii etkisini gösteren bir ekol bu. Bu Marksist tarihçiliğin büyük bir açılım yaptığını görüyoruz yine 50'li yıllardan itibaren Christopher Hill gibi doğrudan Marksizm içinden eser veren yazarların yanında Marksizmle mesafeli de olsa çok ciddi bir ilişkisi olan Macpherson gibi tarihçileri de yine buna katabiliriz. Ve dolayısıyla bir metodolojik açılım dönemine giriyor düşünce tarihçiliği 1950'lerden itibaren. Tabii ki buna yavaş yavaş artık güçlenmeye başlayan bir feminist tarihçiliği ekleyebiliriz. Yine güçlenmeye başlayan bir küresel düzeyde tarihi yazma çabalarını ekleyebiliriz. Ve giderek artık 1970-80'li yıllara geldiğimizde yenilikçi diyebileceğimiz pek çok düşünce tarihi akımı siyasi düşünceyi bir tarihsel açıdan ele alma çabasına giriyor. Tabii burada bir takım sorunlar da ortaya çıkıyor. Ferda Hoca olsaydı muhtemelen bu konulara biraz daha ayrıntılı bir şekilde girecekti. Çünkü şimdi tarihçiler genellikle kendi çalıştıkları alana başkalarının müdahale etmesinden pek hoşlanmazlar ve tabii bir düşünce tarihçisi, işte düşünce tarihçisi bile olsa artık ele aldığı malzemeyi diyelim ki bir standart arşivlerde çalışan siyasi tarihçiler gibi de ele almaya başlıyor ve dolayısıyla bir siyaset filozofunun, bir siyaset teorisyeninin aynı konular üzerinde söylediği sözleri çok hızlı bir şekilde ve kolaycı bir şekilde anakronizmle suçlamaya başlayabiliyor. Aynı şekilde siyaset felsefesi, siyaset teorisi yaptığını söyleyen meslektaşlarımız da bu sefer tarihçilerin yaptığı işi biraz fazla bazen üsttenci, bazen dışarıdan bakan, bazen metnin derinliklerine yeterince nüfuz edemeyen, bazen de tartışmaları güncele getirmeyip sadece tarihte bırakan bir iş olarak görebiliyor düşünce tarihçiliğini ve ilginç bir şekilde aslında bu tartışma, bu belki diyalogsuzluğa da bir zemin hazırlayan tartışma günümüzde de devam ediyor. Şimdi buradan itibaren belki başlayabilirim esas derdime. Ve şeyde başlığı düşüncesini arayan siyaset, tarihini arayan düşünce diye atmıştım. Retorik bir başlık gibi düşünmeyelim. Aslında epey bir şey yapmak gerekti bunu konumlandırmak için. Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi doğrudan bir siyaset felsefesi, siyaset teorisi alanında çalışanlar, ben teori çalışıyorum diyenler veya işte bir felsefe bölümünde diyelim ders verenler için tarih elbette önemlidir. Ve kimi düşünce tarihçi meslektaşlarımın bütün bir felsefe bölümünde yapılan türden bir felsefe incelemesini veya işte siyaset bilimlerinin siyaset teorisi kürsülerinde yapılan türden bir siyaset teorisi incelemelerini anakronik bir yaklaşım diye niteleyen şeylerini, görüşlerini ben şey buluyorum. Haksız bir suçlama gibi görüyorum. Çünkü felsefe bölümlerinde de olsun, siyaset teorisi kürsülerinde de olsun tarihsel bir bakış her zaman olmuştur. Ve kavramsal bir inceleme, tematik bir inceleme veya işte geçmiş kavramları günümüze doğrudan irca ederek bir çalışma yapan kişiler bile bir şekilde bir tarihsellik dolayımından geçerek aslında yapmaktadırlar incelemelerini. Burada tabii biraz şey farklı, nasıl diyeyim, metodoloji ve eksen farkından bahsedebiliyoruz. Ve ben açıkçası siyaset filozoflarına başka türden çalışmaları gerektiğini veya tarihsel bir yöntem kullanmaları gerektiği gibi bir şeyi, böyle bir yaklaşıma zorlamanın bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Çünkü ancak ve ancak belki böyle bir serbestlikle, doğrudan doğruya bir tarihsel tarihçi titizliğiyle yapılmayan kavramsal ve tematik çalışmalarla belki bu disiplinin hakkında yeni sorular sormamız mümkün olabilir. Buna karşılık diğer tarafta da düşünce tarihçilerine yöneltilen bir teorisizlik eleştirisi var. Bunun da ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü en teknik çalışan düşünce tarihçileri bile, buna Cambridge okulu tarihçilerini dahil edelim, aslında bir teorik arka plandan hareketle bunu yapıyorlar. 1950-60'lı yıllarda Cambridge okulu diye bir okul ortaya çıktıysa eğer, bunun son derece sağlam teorik temelleri de vardır. Ve 1950'li yılların aslında liberal düşünürleriyle muhafazakar düşünürleri arasındaki tartışmalardan çok beslenmiştir. Cambridge okulunun liberal düşünce tarihçiliğine karşı tepkisi. Marksistlerin bu dönemdeki tarihsel okumalarına bir tepki olarak da ortaya çıkmıştır. Böyle bir teorik arka planı vardır. Ve tabii ki Quentin Skinner başta olmak üzere pek çok düşünce tarihçisi özellikle 60'lı 70'li yıllardan itibaren doğrudan doğruya siyaset teorisine de katkı yapmışlardır. Ve sorularını zaten bu soru şeyler üzerinden, bu teorik arka plan üzerinden sormuşlardır. Yani aslında karşımızda olan belki iki farklı yaklaşım, farklı yollardan ilerlemiş iki yaklaşım. Biri tarihsel yöntemleri, diğeri tarihsel teorik incelemeyi daha fazla ön plana koyan bir yaklaşım ama zayıf da olsa bir takım bağlarla bağlı ve birbirini besleyebilecek nitelikte iki yaklaşım. Buradan bir ara sonuca varacağım aslında. Şimdi genellikle bu tür toplantılar yaptığımızda hep işte başlangıçta veya sonda beraberce bir çatı altında ortak konuları tartışmanın da verdiği heyecanla keşke daha fazla ortak çalışmalar yapabilsek ve keşke bu farklı disiplinler birbirinin içine geçse, belki yeni bir sentez oluşsa gibi bir umuda da kapılırız. Ben bir ara sonuç olarak aslında buna pek de ihtiyacımız olmadığını söyleyeceğim. Yani tarihçiler tarihçiliklerini yapmaya devam etsinler, neden olmasın. Siyaset felsefesi çalışanlar kavramsal felsefi ve belki analitik açıdan bu analitik şeylerin incelemelerini yapsınlar ve elbette bir diyalog içinde ama buna karşılık birbirini besleyerek, birbiriyle konuşarak, işte sorularını beraberce sorarak, cevaplarını beraberce arayarak farklı bir şekilde yanıtlarını arasınlar diye bir öneride bulunacağım. İkinci şey, sorun alanı, bu siyasal düşünce tarihçiliğine artık şeylerimi, söyleyeceklerimi sınırlayacağım. Yöntem açısından pek çok yeni açılım geliştirilmekte, özellikle 1950'li yıllardan itibaren Britanya'da, Fransa'da, İtalya'da ya da fark etmez başka yerlerde. Buna karşılık yıllardır yapılan bir gözlem. Benim de 2017 tarihli kitabımda yaptığım bir gözlem. Günümüz için de geçerli, Türkiye için de geçerli, dünya için de geçerli. Araştırma makaleleri, monografiler, yeri geldiğinde yüksek lisans doktora tezlerinde siyaset teorisi, siyaset felsefesi, siyasal düşünceler tarihi alanında yapılan çalışmalarla ders kitapları arasında ciddi bir açı var. Yani lisansta bu dersleri alan öğrencilerimize okuttuğumuz, eğer okutuyorsak eğer böyle kitapları kitaplar varsa, bunlar güncel gelişmeleri takip etmiyorlar ve aslında çok eskinin bir takım ezberleriyle konuşuyorlar. Hatta bazen aslında günceli çok iyi takip eden hocalarımız bile 1930'larda yazılmış bazı kitapları müfredatta okutmaya devam ediyorlar. En çok verilen örnek tabii ki George Sebine'ın meşhur kitabıdır. Hepimiz bir şekilde o rahleyi tedristen geçmişizdir. Burada tabii ciddi bir sorun var. Çünkü yeni literatürden beslenmek çok da kolay değil. Her seferinde belki tekrardan inşa etmek gerekiyor bu ana ders kitaplarının temel konularını. Bunu yapan kimi kitaplar, mesela Cambridge History of Political Thought serisi aklıma geliyor. O kadar hacimli ki ders kitabı olarak okutmaya çok elverişli değil. Dolayısıyla bunu hep beraber aslında belki düşünüp, belki diğer disiplinlerden arkadaşlarla beraber bazı çalıştaylarla, neden olmasın, aşmamız gerekebilir. Aynı şekilde tabii ki lise müfredatına da hiçbir şekilde sirayet edemediği için bu sahada yapılan çalışmalar, aydınlanmaya dair yeni bulgular, işte Rönesans'ı veya Orta Çağ'ı kavrayış tarzlarımız vesaire, aynı şekilde liseden mezun olan öğrencilerimiz de bir takım ezberlerle ve ön kabullerle geliyorlar düşünce tarihi derslerimize ve bu alanda bir formasyon vermeye çalışırken aslında bir şeyi, spesifik bazı çalışmaları gözden kaçırmamız neden oluyor. İkinci sorum bu yöntemin uygulamaları konusunda. Farklı metodolojik ekoller ortaya çıktı ve bunlardan bazıları diğerlerine göre daha baskın, daha hegemonik. Evet, liberal düşünce tarihçiliği belki çok eleştirildi ama mesela Cambridge okulu veya kavram tarihçiliği o kadar bunların arasından sivrildi ki mesela günümüzde bir Marksist düşünce tarihçiliğinden işte bahsetmemiz daha zor hale geldi. Feminizm veya postkolonyal bakış dönem dönem belki güç kazanıyor ama yine de diğerlerinin gölgesinde kalabiliyor. Dolayısıyla bu eleştirel düşünce tarihi ekolleri arasında bir yine hiyerarşiden veya şeyden bahsedebiliyoruz. Bunun da çeşitli nedenleri var. Çünkü bazı belli ve yönlendirici kurumlarda yerleşik olabilen, yerleşmeyi başarabilen ekoller, mesela Cambridge tarihçiliği, yayın evlerinin olanaklarını kullanarak veya işte kürsünün olanaklarını kullanarak daha fazla ekolleşebilirken diğerlerinin elinde bu imkanlar olamayabiliyor. Bunun gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bir diğeri de tabii bu akademideki genel sorunumuzdur. Tezlerde biliriz bir teorik kısımla vaka analizi arasında hep bir açı ortaya çıkar ve ne yazık ki bizim alanlarımızda da bu söz konusu. Yani biliyorlar ama yapmıyorlar gibi bir durum söz konusu. Çünkü yavaş yavaş artık hani şeyden şikayet ediyorduk hep, siyasal düşünce tarihi üzerine yazılan tezlerde hiçbir metodoloji bölümü olmuyor diye. Artık oluyor bazen, karşımıza geliyor gerçekten ama bazen olmasaydı daha iyi olurdu da diyebiliyoruz. Çünkü diğer alanlarda olan şey artık burada da yapılmaya başlandı. İşte şu ekol vardır, bu ekol vardır dedikten sonra aslında tam olarak hangi ekolü seçtiğini belirtmeyen, seçse bile aslında bunun hakkını veremeyen analizlere rastlayabiliyoruz. Bunu da tabii yine süreç içinde genel olarak sosyal bilimler metodolojisi nedir, beşeri bilimlerde hangi yöntemler nasıl uygulanır gibi konuları tartışırken aslında beraberce aşmamız muhtemelen gerekiyor. Son olarak benim bu siyasal düşünce tarihiyle alakalı olarak gözlemlediğim bir diğer önemli sorun, bu siyaset felsefesiyle, siyaset teorisiyle düşünce tarihçiliği arasında evet bir köprü kurmamız gerekiyor ama düşünce tarihçiliğini hakkıyla yapabilmek için ve siyasi düşüncenin tarihini ele alabilmemiz için aynı zamanda düşüncenin diğer alanlarıyla da bir köprü kurmak gerekiyor. Çünkü ben bir siyasi düşünce tarihçisi olarak iktisadi düşüncenin, uluslararası ilişkiler teorisi tarihinin gelişim aşamalarını yeterince dikkate almazsam, o alanlarda çalışan tarihçilerin sorduklarını sormazsam, ben de tam anlamıyla hakkını veren bir çalışma yapamayabiliyorum. Buna karşılık bizim metodolojimiz, yani düşünce tarihi metodolojimiz esas olarak siyasi düşünce tarihçiliği alanında ne yazık ki yenilikçi hale gelmiş durumda. Ve mesela iktisadi düşünce tarihçiliği ile siyasi düşünce tarihçiliği arasında bir köprü neredeyse hiç kurulmamış durumda. Sussex ekolü gibi 70'li yıllardan beri gelişen bazı ekoller vardır ama ne yazık ki çok etkili olmuyorlar bu köprüyü kurma konusunda. Uluslararası ilişkiler teorisiyle siyasi düşünce tarihçiliğinin metodolojisini bir araya getirmeye çalışan kişiler var. yavaş yavaş etkileri artıyor. Buna karşılık yine sınırlı bir etkileri var. Sanat tarihi, edebiyat tarihi, dinler tarihi sanki apayrı evrenler gibi. Halbuki aslında özellikle belli konulara baktığımızda dinler tarihini bilmeden siyasi düşüncenin tarihini ele alamıyoruz. Siyasi düşünce tarihini ele alamadığımızda da siyaset felsefesi konusunda son derece yanlış çıkarımlar da yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu alanlar arasında da biraz önce bahsettiğim türden bir dışarıdan da olsa diyaloğun kurulması bana kalırsa bir yararlı olacaktır. Üçüncü belki de son konu, burada yavaş yavaş tamamlayacağım artık sözlerimi. Bütün bu alanların içerdiği tabii bir eleştiri boyutu var. Çünkü genellikle kötü tarzda bir düşünce tarihçiliği veya kötü tarzda bir siyaset felsefesi nedir? Bir olumlayıcı aktarıcılık diyebileceğim türden bir yaklaşımdır. Yani bir büyük filozofunuz vardır ve ona toz kondurmak istemezsiniz ve onu her boyutuyla bir şekilde tanıtmak istersiniz okurlarınıza veya öğrencilerinize. Ve herhalde hepimiz hemfikirizdir. Bu tarz bir çalışma çok da arzu edilebilecek bir şey değil. Buna karşılık bir de tabii düşünürlere ve düşünce akımlarına yöneltilebilecek eleştirilerin düzeyi ne olmalıdır ve nasıl olmalıdır konusunda da sorular ortaya çıkıyor. Üç düzeyde özellikle bir eleştiri karşımıza çıkıyor şeyde güncel literatürde. Biri tarihsel materyalistlerin zaten uzun yıllardır yaptıkları, günümüzde Marksizm dışında ekollerin de artık gündeme getirmeye başlayabildiği sınıf, toplumsal sınıflar, sınıf tabakalaşması, sınıfsal mücadele ve siyasal düşünce arasındaki ilişki ve büyük siyasal düşünürlerin sınıfsal konumları veya bir sınıf çatışmasındaki rolleri bakımından nerede durduğuna dair bir soru sorarak bir eleştirel bakış geliştirme. Bu belki birincisi. İkincisi tabii ki toplumsal cinsiyet. Feminist tarihçilik çok önemli yollar kat etti uzun 10 yıllardır ve günümüzde de büyük kitap serileriyle işte kadın filozofları görünür kılma veya erkek filozoflardaki cinsiyetçiliği görünür kılma alanında önemli adımlar attı. Böyle bir eleştiriden yine bahsetmemiz mümkün. Heteroseksizm eleştirisini tabii yine buna dahil etmek gerekiyor. Üçüncü olarak da bir Avrupa merkezcilik eleştirisi diye genel bir şemsiye altında toplayabileceğim. Hem siyasal düşünce kanonunun büyük batılı erkek düşünürlerle sınırlı kalmaması gerektiğini düşünen ve kanonun açılması gerektiğini, Hindistan'dan, Çin'den, İslam dünyasından düşünürlerin de tartışmaya dahil edilmesi gerektiğini söyleyen bir ekol veya akımdan da bahsedebiliriz. Ve buradan yine ortaya çıkan büyük düşünürlerin eserlerindeki bazen sömürgeleşmeyi olumlayıcı, bazen işte ırk üstünlükçülüğüne zemin hazırlayan şeylerin, fikirlerin görünür kılınmasını da içeriyor bu yaklaşım. Şimdi bunlar tabii bence çok değerli şeyler, bakış açıları. Burada da siyaset felsefesi çalışan meslektaşlarımızla belki daha farklı türden bir diyalog kurulması gerekiyor. Çünkü çoğu zaman siyaset felsefesi alanında çalışırken, siyaset teorisi alanında çalışırken önemli gördüğümüz ve gerçekten de düşünce tarihi açısından ve günümüzü anlamamız ve dönüştürmemiz açısından önemli olan düşünürlere bu tür eleştiriler yöneltildiğinde biraz ortam gerginleşebiliyor. belki de bundan da kurtulmamız gerekiyor. Çünkü günümüzün bu cancel culture'da denilen kültürle de alakalı olarak sanki bir düşünüre bir cinsiyetçilik eleştirisi getirildiğinde onun tamamen müfredattan çıkarılması gerektiği gibi bir sonuçta çıkarılacakmış gibi bir intibaya kapılabiliyor. Hayır, bence öyle değil. Yani bir düşünüre hakkını verebilmek için bu özelliklerini de dikkate almamız ve aslında onları belki bu özelliklerini dikkate alarak aşmamız ve onlarla beraber düşünülmemiz gerekir. Dolayısıyla ben bu tür eleştirilerin, bu büyük düşünürlerin büyüklüğünü daha da arttırabileceğini düşünmekteyim. Tabii daha fazla şey söyleyebilirdi ama zamanımı da iyi kullanmak için çok fazla konuşmaya devam etmeyeceğim. Bir sunumda gündeme getiremediğim konular olduğu muhtemelen aralarda, kulislerde ve belki başka sunumlarda konuşma imkanımız da olacaktır. Bir takım yapısal sorunlardan bahsedebilirim mesela. Çünkü günümüzün neoliberal üniversitesinde ya da genişletelim işte kapitalist modernitenin üniversite koşullarında belli konuları çalışmak giderek daha fazla lüks hale geliyor. Yeni bir şey değil bu. Frankfurt Ekolü'nün Frankfurt Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nün kuruluş döneminde daha 1920'lerde Grünberg benzer bir şeyden şikayet ediyordu. Bir iktisadi fayda sağlamayan veya işte bunu besleyen türden bir işte kamusal fayda sağlamayan türden akademik etkinlikler bir tümör gibi görülür üniversitede. En azından 100 yıldır, belki daha da fazladır ve günümüzde bu daha da belirginleşmekte. Proje odaklı çalışma sadece Türkiye'de değil, hatta da, diğer ülkelerde daha da fazla bir şekilde bir Damokles'in kılıcı gibi karşımıza durmakta ve hiçbir şekilde tam anlamıyla siyasi düşünce tarihi çalışan, siyaset teorisi çalışan veya siyaset felsefesi çalışan arkadaşlarımızın projeleri bir TÜBİTAK projesi veya bir Avrupa Birliği projesi alabilecek nitelikleri taşımıyor. Çünkü orada tanımlanan türden bir toplumsal faydaya bu yaptığımız işler tekabül etmiyor. Efendim veya bir şirketlerin faydası, bir sivil topluma doğrudan doğruya bir fayda sağlama gibi şeyleri bizim yaptığımız türden işler bir tam anlamıyla oturmuyor. Dolayısıyla böyle sorunlar da var. Biz ne kadar ilgili olurlarsa olsunlar öğrencilerimiz bu koşullarda diyelim ki sen siyaset düşüncesi tarihi alanında bir tez yap diye rahatlıkla söyleyemiyoruz. Bir de tabii bütün bu alanlarda moda konuların çok yaygınlaşması gibi bir sorun söz konusu. Yani herkesin belli konuları, bu belli dönemlerde göç olabilir, belli dönemlerde popülizm olabilir, belli dönemlerde başka bir şey olabilir. Bu alanları çalışmaya başlaması, bu anlaşılabilir bir konudur. Ama tabii bu siyaset teorisini ve düşünce tarihçiliğini sınırlayan ve belli alanlara hapseden bir şey ne yazık ki. Ama fonlar ve projeler buradan doğru geliştiği ve hatta artık üniversite kadroları da bunun üzerinden şekillendiği için ne yazık ki bu böyle bir yapısal sorun da karşımızda duruyor. Çok teşekkür ediyorum ve sonraki sunumlar için de heyecanımı belirtmek istiyorum.
Teşekkürler. Şimdi Pınar Uyan Semerci ile devam edeceğiz. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekanımız kendisi. Pınar Hoca'nın konuşmasının başlığı çoklu krizler döneminde toplumsal sözleşmeyi yeniden düşürmek.
Merhabalar tekrar. Gerçekten hem Ateş Hoca'nın sunumu hem de yani Murat Baravalı hocamızın burada olmasıyla böyle iki yerden yani konuşmayı bir kenara bırakıp hani kendim başka bir konuşma yapma ihtiyacı içindeyim. Hani ikisini birleştirmeye çalışacağım. Biraz da Ferda Hoca'yı hakikaten yani her açıdan burada olmasını çok isterdim. Umarım başka vesilelerle tekrar hep birlikte dinleme ve düşünme imkanımız olur. Çünkü onun belki yapacağı bir alan açmada hani hem Ateş'in sunduğu hem de işte biraz daha siyaset teorisi, felsefesi alanındaki sesi de getirdiği için ben biraz daha kendi sunumum çerçevesinde gidebilirim diye düşünüyordum. Şöyle başlayayım. Aslında Bilgi Üniversitesi'ne başlamam Murat Baravalı hocamızın siyaset teorisi dersinin asistanlığıyla başladı. O yüzden siyaset teorisini biz birlikte başladık ve çok da keyif alarak çünkü aslında biz ana dersin yanında öğrencilerimizi küçük gruplar halinde siyaset teorisinin ya da felsefesinin temel sorunlarını tartışma özgürlüğüyle ve bu benim açımdan inanılmaz büyük bir deneyimdi. Birlikte böyle başladık. Şimdi orada da Mete Tuncay hocamız da diğer seksiyonu veriyordu. Şimdi bu tam da aslında Ateş'in de biraz da Ateş hocanın kurduğu hani siyasal düşünceler tarihiyle siyaset felsefesi mi, siyaset teorisi mi, hani nerelerde duruyoruz dediğimiz şeyi aslında biz o ilk yıl itibariyle tam da ortasına düştük. Ama hani çok keyifli bir biçimde biz birazcık çaktırmadan siyaset felsefesi ve teorisi yaptık gibi geliyor. Sonrasında da ben hep onu öyle devam ettirdim. Kendim içinde birazcık daha varoluşsal olarak, ontolojik, epistemolojik ve metodolojik olarak niçin ben bu işi yapıyorum dediğimde bulunduğum yer, koyduğum yer kendimi çok daha siyaset felsefesi. Şimdi bu yanıtımız bu olmak zorunda değil ya da bu olmalı demiyorum kesinlikle. Ve ben çok fazla öğrendiğim ve kendimi her zaman hani anakronizme düşmeme için siyasal düşünceler tarihi yazan, çizen, herkesten faydalanmış bir kişi olarak zaten bunlar farklı farklı olmalı ve birbirimizle konuşmalıyız noktasındayım. Ama hani burada bile köprü kurmakta zorlanabiliriz dedi Ateş Hoca. Ben iyice varoluşsal bir krize giriyorum. Çünkü bazılarınızın bildiği üzere ben oldukça sahadayım. Yani biz işte Urfa sahasından geldik şimdi Mersin, Adana'ya gidiyoruz. Çünkü kafamdaki hani biraz anlama çabası, sorma çabası, ta Eflatun'dan başlayarak sorduğumuz o biraz daha adaletli bir dünya mümkün mü ve mümkünse bunun için neler yapmalıyız sorusuyla içinde olduğumuz dünyanın problemleri anlama çabasından vazgeçebilecek bir alanda değilim ve bir açıdan da kendimi şöyle çok şanslı hissediyorum. Siyaset teorisinden başlayarak geldiğim için her zaman geri dönüp tekrar tekrar kavramları netleştirmek, birlikte düşünebilmek, birlikte tartışabilecek bir belki daha saha ya da daha farklı bir siyaset biliminin başka bir alt disiplinden gelen kişilere göre şansım var. Bunu tabii tek başıma becerdiğimi de söylemeyeceğim. Çok gene şanslı olduğumu düşündüğüm şey, biz ekip olarak çalışıyoruz. Yani ekip olarak çalışmak da metodolojik olarak zenginleşmeyi, işte gerekirse sayısal, yani nitel ve nicel metotları bir arada kullanmayı ve birlikte her seferinde yeniden bu alanlarda dönüp durmayı getiriyor. O yüzden benim birazcık herhalde giderek de hani siyaset bilimi bile, siyaset bilimci bir kelimesi bile benim için yeterli gibi gelmeyip hani sosyal bilimci, biliyorum belki akıntının tersi bir yol bu ama hani şanslıydım, akıntının tersiyle var olabildim. Bunu da hep bir çekinceyle söylüyorum. Çünkü giderek tam da hocamızın koyduğu gibi üniversitelerimizin pratikleri, uzmanlaşma, yayın baskıları, projeler, bütün bunlar da giderek tabii ki anlıyorum. Hani herkesin var olabilmesi için çok daha kendini belli